Ayrım 13, sayfa 143. Çıkmış sınav soruları, dönem sonu deneme sınavı 1. 1. 2011 yılı İnsani Gelişme Endeksine göre Türkiye hangi sınıfta yer almaktadır? A. Yüksek İnsani Gelişme. B. Çok Yüksek İnsani Gelişme. C. Orta İnsani Gelişme. D. Düşük İnsani Gelişme. E. Çok Düşük İnsani Gelişme. Yanıt A. Yüksek İnsani Gelişme. 2. TÜİK verilerine göre 2009 yılı itibariyle Türkiye'de fert yoksul oranının en düşük olduğu eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? A. Lise ve lise dengi meslek. B. Ortaokul ve orta dengi meslek. C. İlkokul. D. Yüksekokul, fakülte ve üstü okul. E. Okur yazar değil veya bir okul bitirmeyen. Yanıt D. Yüksekokul, fakülte ve üstü okul. 3. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği yenilikler arasında yer almaz? A. Bütçenin kapsamının genişletilmesi. B. Kamu harcamalarının cari yatırım ve transfer harcamaları olarak 3'e ayrılması. C. Çok yıllı bütçelemeye geçilmesi. D. Harcama öncesi vize ve tescillerin kaldırılması. E. Mahalle idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe büyüklüklerinin TBMM'nin bilgisine sunulmasının sağlanması. Yanıt B. Kamu harcamalarının cari yatırım ve transfer harcamaları olarak 3'e ayrılması. 4. Tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir? A. Merkantilizm. B. Klasik iktisat. C. Neoklasik iktisat. D. Fizyokrasi. E. Keynesyen iktisat. Yanıt D. Fizyokrasi. 5. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayileşme faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Temel ekonomik politikası ilki olarak özel girişim eliyle serbest piyasa şartlarında sanayileşmek olmuştur. B. 1929 yılında gümrük tarifelerinde önemli ölçüde bir düşüş gerçekleştirilmiştir. C. 1924 yılı Türkiye İş Bankası kurulmuştur. D. 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. E. 1932 yılında İnhisarlar Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Yanıt B. 1929 yılında gümrük tarifelerinde önemli ölçüde bir düşüş gerçekleştirilmiştir. 6. Demokratik Parti iktidarı döneminde Türkiye ekonomisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bu dönemde özel sektör önemli bir gelişme göstermiştir. B. Özel kesim yatırımlarında şeker, çimento, pamuklu ve yünlü dokuma sanayileri ağırlık kazanmıştır. C. Kamuya ait sanayi kuruluşları büyüdüğü için sanayi sektöründe kamunun payı azaltılmamıştır. D. Devlet malzeme nüfusu kamu iktisadi teşebbüsü haline dönüştürülmüştür. E. İktisadi savunma planı bu dönemde uygulanmaya konulmuştur. Yanıt E. İktisadi savunma planı bu dönemde uygulanmaya konulmuştur. 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de imalat sanayinin yapısal sorunları arasında yer almaz? A. Yüksek katma değerli ürünlerde sınırlı üretim kabiliyeti. B. Kredi maliyetlerindeki düşüklük. C. Teknoloji üretiminde yetersizlik. D. Nitelikli iş gücünün eksikliği. E. İleri teknoloji kullanımının hızla yaygınlaştırılamaması. Yanıt B. Kredi maliyetlerindeki düşüklük. 8. Planlı dönemdeki sanayileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dışa bağımlılık azalmıştır. B. 1980 yılına kadar ithal ikameci sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. C. Planlı dönemde sanayi sektöründe en yüksek büyüme 1. 5 yıllık kalkınma planı döneminde gerçekleşmiştir. D. İlk 3 plan döneminde sanayi sektörünün GSMH içindeki payı hızla artmıştır. E. Sanayi üretiminde ara ve yatırım malları payı artmıştır. Yanıt A. Dışa bağımlılık azalmıştır. 9. OECD ülkeleri arasında yabancı turist girişi açısından son 5 yılda en hızlı gelişen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Finlandiya. B. Yunanistan. C. Türkiye. D. İngiltere. E. Hollanda. Yanıt C. Türkiye. 10. Türkiye'de ulaştırma sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaştırma sektöründe karayollarına daha çok önem verilmiştir. B. Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlı'dan oldukça uzun ve yüksek kaliteli karayolu altyapısı kalmıştır. C. Türkiye'nin ilk boru hattı Bakü-Tiflis-Ceyhan arasında döşenmiştir. D. Türkiye'de elektrikli demiryolu hattı Avrupa Birliği ortalamasının üstündedir. Yurt içinde yük taşımacılığın büyük bir kısmı karayolu ile gerçekleşmektedir. Yanıt E. Yurt içinde yük taşımacılığının büyük bir kısmı karayolu ile gerçekleşmektedir. 11. Türkiye'deki inşaat ve müteahhitlik hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İnşaat sektörünün 1960'lı yıllardaki gelişiminin ardındaki temel etken kamu altyapı yatırımlarıdır. B. 1980'li yıllardaki enflasyonist ortam tasarruf sahiplerini konut sektöründen uzak tutmuştur. C. 1980 sonrasındaki Emlak Kredi Bankası'nın konut kredileri konut sektöründe sabit sermaye yatırımları önemli ölçüde artmıştır. D. 1980 sonrasında toplu konut fonunun faaliyetleri konut sektöründe sabit sermaye yatırımlarını önemli ölçüde artmıştır. E. Türkiye ekonomisinde konut talebi krizin etkisiyle 2008 yılından sonra önemli oranda düşmüştür. Yanıt B. 1980'li yıllardaki enflasyonist ortam tasarruf sahiplerini konut sektöründen uzak tutmuştur. 12. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Osmanlı Devleti döneminde hizmete açılan ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir? A. Adapazarı Haydarpaşa, B. İzmit Ankara, C. Ankara Eskişehir, D. Ankara Kars, E. İzmir Aydın. Yanıt E. İzmir Aydın. 13. Türk bankacılık sektöründe klasik bankacılık yöntemlerinden farklı olarak fon arz edenlere faiz yerine kar zarar ortaklığına dayalı sözleşme öneren bankacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Mevduat bankaları, B. Kalkınma bankaları, C. Katılım bankaları, D. Yatırım bankaları, E. Merkez bankası. Yanıt C. Katılım bankaları. 14. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 kararları kapsamındaki düzenlemeler arasında yer almaz? A. Mevduatlara getirilen garantilerin azaltılması. B. Tarımsal destekleme politikasının yeniden düzenlenmesi. C. Hazinenin TCMB'den kısa vadeli avans kullanımına sınırlama getirilmesi. D. Kitlerin yapısının yeniden düzenlenmesi. E. TCMB'nin özelliklerini artırmaya yönelik yeni tedbirler alınması. Yanıt A. Mevduatlara getirilen garantilerin azaltılması. 15. Türk bankacılık sektörünün son 10 yıllık dönemindeki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Mevduat bankaları içindeki yabancı sermayeli bankaların şube sayısı azalmıştır. B. Toplam banka sayısı artmıştır. C. Mevduat bankaları içindeki özel sermayeli bankalarda çalışan personel sayısı azalmıştır. D. Mevduat bankaları içindeki özel sermayeli bankaların sayısı azalmıştır. E. Mevduat bankaları içindeki yabancı sermayeli banka sayısı azalmıştır. Yanıt D. Mevduat bankaları içindeki özel sermayeli bankaların sayısı azalmıştır. 16. Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A. Sürdürülebilir büyüme, B. Arz ve talepteki ani dalgalanmalar, C. Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur politikaları, D. Firma bilançolarının bozulması, E. Finansal serbestleşmeye erken geçiş ve deregülasyon. Yanıt A. Sürdürülebilir büyüme. 17. Dünyada en çok doğrudan yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere, B. İsviçre, C. Belçika, D. ABD, E. Fransa. Yanıt D. ABD. 18. Türkiye'nin dış borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Osmanlı dönemindeki ilk dış borçlanma 1854 yılında yapılmıştır. B. 1975'den sonra dış borç hızlanarak artmıştır. C. Cumhuriyet dönemindeki ilk dış borçlanma şeker fabrikasının kurulması için yapılmıştır. D. Artan dış borçlar 1970'lerin sonunda ülkeyi bir döviz krizine sokmuştur. E. Planlı dönemde dış borçların önemli bir kısmı proje finansmanında kullanılmıştır. Yanıt C. Cumhuriyet dönemindeki ilk dış borçlanma şeker fabrikasının kurulması için yapılmıştır. 19. Bazı ülkelerin ekonomik ilişkilerin yoğunluğu, parasının saygınlığı ve istikrarı gibi nedenlerle ulusal paralarını başka bir ülkenin parasına tam anlamıyla bağlanmasına ne ad verilir? 19. Bazı ülkelerin ekonomik ilişkilerin yoğunluğu, parasının saygınlığı ve istikrarı gibi nedenlerle ulusal paralarını başka bir ülkenin parasına tam anlamıyla bağlamasına ne ad verilir? A. Devalüasyon, B. Revalüasyon, C. Tam konsolidasyon, D. Konvertibilite, E. Tam dolarizasyon. Yanıt E. Tam dolarizasyon. 20. diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne ad verilir? A. Kotasyon dövizi, B. Optimum döviz, C. Konvertibl döviz, D. Standart döviz, E. Döviz arbitrajı. Yanıt C. Konvertibl döviz. Çıkmış sınav soruları dönem sonu deneme sınavı 2. 1. Cumhuriyet döneminde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Emekli Sandığı, B. Bağkur, C. Sosyal Güvenlik Kurumu, D. İşçi Sigortaları Kurumu, E. Sosyal Sigortalar Kurumu. Yanıt D. İşçi Sigortaları Kurumu. 2. 2011 yılı itibariyle Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında en yüksek paya sahip olan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım, B. Hizmetler, C. İmalat sanayi, D. Otomotiv sanayi, E. Kimya sanayi. Yanıt B. Hizmetler. 3. Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı, etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir? A. Otonom harcamalar, B. Kişisel harcamalar, C. Kamu harcamaları, D. Spesifik harcamalar, E. Cari harcamaları. Yanıt E. Cari harcamaları. 4. Tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir? A. Merkantilizm, B. Klasik iktisat, C. Fizyokrasi, D. Neoklasik iktisat, E. Keynesyen iktisat. Yanıt C. Fizyokrasi. 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde liberal döneme geçiş olarak da nitelenen İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir? A. 1950-1958 döneminde özel kesim yatırımlarının şeker, çimento, pamuklu ve yünlü dokuma sanayinde yoğunlaşması. B. 1952-1957 döneminde sanayi sektörünün büyüme hızının %12,5 gibi çok yüksek bir seviyeye ulaşması. C. 1950-1958 dönemindeki toplam yatırımların ortalama %21'inin sanayi sektörüne ayrılması. D. Teşviki sanayi kanunu çıkararak özel sektörün desteklenmesi. E. Devlet Demiryolları ve PTT'nin kit haline dönüştürülmesi. Yanıt D. Teşviki sanayi kanunu çıkarılarak özel sektörün desteklenmesi. 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin sanayi stratejisinin amaçlarından biri değildir? A. Nitelikli iş gücüne sahip bir sanayi yapısı oluşturulması, B. İleri teknoloji ürünler üretilmesi, C. Çevreye ve topluma duyarlı sanayi yapısı oluşturulması, D. Sanayinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, E. Ağırlıklı olarak düşük katma değerli, E. Ağırlıklı olarak düşük katma değerli ürünlerin üretilmesi. Yanıt E. Ağırlıklı olarak düşük katma değerli ürünlerin üretilmesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 yılına kadar sürdürülen politikalar sonucu ortaya çıkan sanayi yapının özelliklerinden biridir? A. Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim. B. Ölçek ekonomilerinden yararlanan büyük ölçekli işletmeler. C. Yüksek kapasite kullanımı. D. Pazarlarda yaygın olarak tekelleşmenin önüne geçecek düzenlemeler. E. İleri ve gelişmiş teknoloji. Yanıt A. Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim. 8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin benimsenmesiyle ortaya çıkan gelişmeler arasında yer almaz? A. Yabancı sermaye girişlerinin olumlu yönde etkilenmesi, B. Sanayinin dinamik karşılaştırmalı üstünlükler çerçevesinde yeniden yapılandırılması, C. Kaçakçılık ve kara borsanın giderek yaygınlaşması, D. İthalatta liberasyona gidilerek Türk sanayinin terbiye edilmeye çalışılması, E. Yatırım ve ara malları üretimine öncelik veren anlayıştan vazgeçilmesi. Yanıt C. Kaçakçılık ve kara borsanın giderek yaygınlaşması. 9. Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmesinden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara alınması gibi işlemlere ne ad verilir? A. Elleçleme, B. Listeleme, C. Swap, D. Arbitraj, E. Navlun. Yanıt A. Elleçleme. 10. Türkiye'deki haberleşme sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 2000'de çıkarılan telekomünikasyon kanunu ile sektörde politika belirleme, düzenleme ve işletme fonksiyonlarına ayrılmıştır. B. Telekomünikasyon Kurumu 4673 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Türk Telekom ve mobil işleticilerle görev ve imtiyaz sözleşmelerini yenilemiştir. C. 1996 yılında yürürlüğe giren 4161 sayılı yasa ile PTT'nin tesisinin özelleştirilmesindeki engel ortadan kalkmıştır. D. 1980'li yıllardan önce haberleşme hizmeti özel kuruluşlar tarafından sağlanmıştır. E. Türk Telekom hisselerinin %55'i blok satış yönetimiyle özelleştirilmiştir. Yanıt D. 1980'li yıllardan önce haberleşme hizmeti özel kuruluşlar tarafından sağlanmıştır. 11. Türk ticaret sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ticaret sektörü diğer sektörlerle sıkı bağlara sahiptir. B. Ticaret sektörü 2008'de uluslararası piyasalarda yaşanan krizlerden en az etkilenen sektörler arasındadır. C. Sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı dikkate alındığında ticaret sektöründe rekabet yoğundur. D. Bilgisayar kullanımının artmasının yanı sıra online işleme duyulan güvenin artması ve e-ticaretin yaygınlaşması ticaret hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. E. İç ticaret, milli gelire katkı açısından büyük hizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen alt hizmet sektörüdür. Yanıt B. Ticaret sektörü 2008'de uluslararası piyasalarda yaşanan krizlerden en az etkilenen sektörler arasındadır. 12. Türkiye'de ulaştırma sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Liman başına elleçlenen yük miktarını A. Liman başına elleçlenen yük miktarı AB'nin Akdeniz'deki limanlarındaki ortalamasından düşüktür. B. Havayolu taşımacılığında artan rekabetle sağlanan ekonomik büyüme ve ülkede kişi başına gelirin artması bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. C. Devlet yollarının bakım ve onarımında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur. D. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında açılmıştır. E. Yük taşımacılığı %90'ı demiryoluyla sağlanmaktadır. Yanıt E. Yük taşımacılığının %90'ı demiryoluyla sağlanmaktadır. 13. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 kararları kapsamında yapılan düzenlemelerden biri değildir? A. Kamu harcamalarının azaltılması ve kamu gelirlerinin ise arttırılması. B. Sosyal güvenlik reformu ve tarımsal destekleme politikasının yeniden düzenlenmesi. C. Vergi oranlarının artırılması ve ek vergiler konması. D. Hazinenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans kullanımının genişletilmesi. E. Kit ve tekel ürünlerin fiyatlarında yüksek oranlı artışlar yapılması. Yanıt D. Hazinenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans kullanımının genişletilmesi. 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nihai ödünç merci ya da likiditenin son kaynağıdır? A. Uluslararası Para Fonu B. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu C. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası D. Dünya Bankası E. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Yanıt C. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15. Aşağıdakilerden hangisi küresel krizin belirtileri arasında yer almaz? A. Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi B. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin hızla artması C. Büyük ülkelerin dünya çapındaki büyük bankalarında çok ciddi düzeyde kayıplar yaşanması D. Menkul kıymet borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanması E. Uluslararası para piyasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta kurumaya başlaması Yanıt B. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin hızla artması 16. Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 1958 istikrar kararları kapsamında yapılan düzenlemelerden biri değildir? A. Emisyon hacminin genişletilmesi B. Kamu harcamalarında kısıntı yapılması C. Devalüasyon yapılması D. Dış ticarette serbestleşmeye gidilmesi E. Kit ürünlerine zam yapılması Yanıt A. Emisyon hacminin genişletilmesi 17. Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne ad verilir? A. Kotasyon döviz B. Optimum döviz C. Convertible döviz D. Standart döviz E. Döviz arbitrajı Yanıt C. Convertible döviz 18. Türkiye Osmanlı'dan intikal eden dış borçların son taksidini hangi yılda ödemiştir? A. 1933 B. 1939 C. 1940 D. 1952 E. 1954 Yanıt E. 1954. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Demokrat Parti zamanında sağladığı ABD kaynaklı destek programlarından biri değildir? A. Destekleme düzenlenmesi, B. Truman Doktrini, C. Marshall Planı, D. AID, E. PL 480. Yanıt A. Destekleme düzenlemesi. 20. Dünyada en çok doğrudan yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere, B. ABD, C. İsviçre, D. Belçika, E. Fransa. Yanıt B. ABD. Kitabın sonu 12 Nisan 2017 sayfa 150.